Ayrım 11.
Bu köpeklerle anlaşıp onları yağ bağlamış, kendini koruyamaz sürüye salmak varken ne diye savaşsın? Haklısın. Ama bir devlet bütün başka devletlerin zenginliklerini kendinde toplarsa sakın bu zengin olmayan devlet için tehlike olmasın, dikkat et. Tuhafsın, kurduğumuz devletten başka türlüsüne devlet adı verilebilir mi sanıyorsun? Neden sanmayayım? Öteki devletlere daha geniş bir ad bulmak gerek. Çünkü onlarda bir değil bir sürü devlet iç içedir. Şu bildiğimiz devlet oyunundaki gibi ne türlü olursa olsunlar her birinde en az iki yan vardır. Biri zenginler, öteki yoksullar yanı. Her iki yanda da ayrıca bir sürü bölümler daha vardır. Sen bunların hepsini bir bütün diye alırsan aldanırsın. Belki de yan tutarak saldırır da bir yanın varlığını, hatta adamlarını öbür yana vereceğini söylersen, senden yana olanlar çoğalır, sana saldıracaklar da azalır. Senin devletinse demin kurduğumuz gibi iyi bir düzenle akıllıca yönetilirse, binden çok savaşçısı olmasa da yalnız önce değil gerçekten de büyük devlet olur. Böylesini ne Yunanlılar ne de yabancılar arasında bulabilirsin. Öteki devletler istedikleri kadar bizimkinden birkaç defa büyük gözüksünler, ne dersin? Doğru mu söylüyorum? Doğru da söz mü? Böyle olunca devlet adamlarımıza düşen iş, toprak elde etmek kaygılarını bir yana bırakıp yurdumuzun büyüklüğünü gereği gibi sınırlandırmaktır, değil mi? Nasıl sınırlandırmak? Ben şöyle derim, devlet bütünlüğünü kaybetmediği ölçüde genişlesin, kabul. Ama bütünlüğünü, birliğini boğacak kadar genişlemesini istemiyoruz, diyecek yok. Öyleyse koruyucularımıza şunu diyeceğiz. Devletimizin sınırı ne çok geniş olacak ne de çok dar. İkisi ortasında yeterince sınırlı bir bütün olarak kalacak. Böylece de koruyucularımıza fazla bir iş yüklemiş olmuyoruz. Demin de onlardan buna benzer bir sınırlama istemiştik. Koruyuculardan işe yaramaz çocuk doğarsa bunları öteki sınıflara vermiştik. Başka sınıflardan doğan koruyuculara yarar çocukları da koruyucu sınıfına alıyorduk. Bunda amacımız yurttaşlarımız hangi iş için yaratılmışlarsa yalnız o işi yapmaları, böylece birçok işe bölünmeden bir tek bütün kalmalarıydı. Devlet de onlar gibi bir bütün kalacak, bölünüp dağılmayacak. Evet, bu daha da kolay bir iş. Şüphesiz sevgili Adimantos, dedim. Bütün bu kurallar o kadar önemli değil. Bunların hepsini küçümseyebiliriz. Yeter ki koruyucular asıl büyük kuralı, tek başına her şeye yeten kuralı göz önünde bulundursunlar. Nedir o kural? Eğitim ve öğretim, dedim. Yurttaşlarımızın kafası iyi bir eğitimle aydınlanmışsa bütün bu meseleleri de çözerler kolayca. Konuşmadığımız daha başkalarını da, örneğin kadın, evlenme, çocuk gibi meselelerini, hani atasözünün dostlar arasında ortak dediği şeyleri. Çok doğru. Bir devlet işe iyi başladı mı, sudaki halkalar gibi düzenle genişler. Kusursuz bir eğitim ve öğretimden değerli varlıklar çıkar. Bu varlıklar da o eğitimle yoğrularak eskilerden daha iyi de olurlar her bakımdan. Hayvanlarda olduğu gibi üreme bakımından bile. Olabilir. Kısacası şu, devletin bekçileri eğitimin bozulmamasına bakacaklar. Ne beden ne de kafa eğitiminde kurulmuş düzene aykırı hiçbir yeniliğe meydan vermeyecekler. Biri tutar, şair ağzından çıkan yeni sözlere bayılır insanlar derse bu söz tehlikelidir. Çünkü herkes şairin yeni havaları değil de müzikte yeni makamları kastettiğini sanır. O türlü bir yeniliği de hoş görür. Oysa şairin düşüncesini bir türlü anlayıp yürütmek yanlıştır. Müzikte yeni bir çeşidin doğması kaçınılacak bir şeydir. Bununla her şey tehlikeye girer. Damon'un dediği, benim de inandığım gibi, müzikte yol değişti mi, devletin anayasası temelinden sarsılır. Buna ben de inanıyorum. İşte bence bekçilerimizin nöbet tutacakları yer burasıdır, müzik alanı. Gerçekten de bu alanda yasalar sinsice ve daha kolay çiğnenir, kimse de varmaz farkına. Evet, dedim. Kimse bir eğlencenin zararlı olabileceğini düşünmez. Öyle oluyor, doğru. Kanuna saygısızlık buradan başlayıp yavaş yavaş gelenek göreneklerimize sızıyor. Sonra daha da güçlenerek insanlar arasındaki davranışlara geçiyor. Oradan da küstahça devletin anayasasına. Böylece Sokrates ne teklerin ne de toplumun hayatında ayakta duran bir değer kalmıyor. Böyle olduğuna inanıyorsun demek. İnanıyorum, dedi. Öyleyse dediğimiz gibi çocuklarımızın oyunlarını daha başlangıçta sıkı bir düzene sokmalıyız. Çünkü çocuklar oyunlarında kuralların dışına çıkarsa, büyüyüp adam oldukları vakit kanunlara saygı göstermeleri beklenir mi? Beklenemez doğrusu. Çocuklar küçükken oyun kurallarına uyarlar ve müzikle düzen sevgisi içlerine işlerse, kötü yetişenlerin tersine bu sevgi ömürleri boyunca içlerinde kalır, gittikçe daha da kuvvetlenir ve eski düzenin bozulan yanlarını kendiliklerinden yoluna sokarlar. Doğru. Böyle yetişenler, dedim, kendilerinden öncekilerin bir kenara attıkları, küçümsedikleri kurallara yeni bir can verirler. Hangi kurallara? Şunlara: yaşlılar yanında edeple susmak, yaşlılara yer vermek, görünce ayağa kalkmak, ana babaya saygı göstermek, saç kesmek, giyinmede, kuşanmada, davranışlarda geleneğe uymak. Bütün bunlara dönülmez mi dersin? Dönülebilir. Böyle şeyleri kanunlaştırmak saflık olur bence. Bunlar hiçbir yerde de kanunlaştırılmamıştır. Çünkü bunlar sözle, yazıyla yaşatılacak kurallar değildir. Evet, yaşatılamaz. Gördüğü eğitim bir insanı nereye sürerse oraya gider. Çünkü benzer hep benzerini arar, değil mi ya? Şüphesiz. Diyebiliriz ki bir şey iyi başlarsa zamanla daha iyiye, kötü başlarsa daha kötüye gider. Her şey sonunda kendinin son gücüne varır. İster istemez. Onun için bu gibi şeyleri kanunlaştırmaya yanaşmam. Haklısın. Peki ya alışveriş işleri, çarşıdaki pazarlıklar, işçilerle anlaşmalar, sövüp saymalar, çatışmalar, yargıca başvurmalar, mahkeme işleri, pazarlarda, limanlarda alınacak ve verilecek vergiler, çarşıda, sokakta, limanda, gemilerin demir atmasında, daha türlü türlü işlerde tutulan yollar, bütün bunları kanunlarla mı düzenleyeceğiz? Yok, dedi. Dürüst insanlara bunları kanunlarla yaptırmaya lüzum yok. Yapılacak şeyi kendilerinden bulurlar. Evet dostum, yukarıda söylediğimiz kanunlara saygıları varsa. Yoksa bir sürü kanunlar yapıp bunları değiştirmekle ömür geçirirler, sonunda en iyisini bulacağız diye. Bunların ki, dedim, ölçüsüzlükleri yüzünden kötü bir yaşama yolundan ayrılmayan hastaların durumuna benzer. Öyle. Ne de güzel yaşar bu hastalar. Boyuna hekime gider, ilaçlar alır, hastalıklarını büsbütün azdırmaktan başka bir iş yapmazlar. Gene de yeni bir ilaçla kurtulacaklarını umarlar. Evet, bu çeşit hastaların budur başına gelen. Peki ama bunların tuhaf tarafları şu değil mi? Onlara şu doğru sözü söyleyeni en büyük düşmanları sayarlar. Sarhoş olmaktan, göbek şişirmekten, kadınlarla düşüp kalkmaktan, yan gelip yatmaktan vazgeçmedikçe size ne ilaç kâr eder, ne dağlama, ne kesip biçme, ne büyü, ne de muska. Tuhaf yanı yok bunun, bu kadar doğru öğüt veren düşman sayılır mı? Anlaşılan hiç gönlün yok böylelerini övmeye. Yok doğrusu. Şimdi konumuza dönelim. Bütün bu toplumun böyle davranmasını hoş görmeyeceksin elbet. Ama bunu yapan devletler var. Hiç de iyi yönetilmedikleri halde düzeni değiştirmeye kalkan yurttaşları ölüm cezasıyla korkuturlar. Buna karşılık bu kötü düzen içinde rahat eden kişileri öveni, onlara yaranmaya, istediklerini sezinleyip yerine getirmeye çalışanı iyi yurttaş, büyük devlet adamı sayar, onu şana, şerefe boğarlar. Evet, tıpkı dediğini yapan devletler var, hoş görmem onları ben. Ya böyle bir devleti yaşatmak için canla başla çalışan insanların yiğitliğine, uysallığına ne dersin? Bunlara hayranım doğrusu. Yalnız bunlar arasında kendi kendilerini aldatanlar, halk alkışladı diye kendilerini büyük politikacı sananlar da vardır ki bunlar ayrı. Ya, demek bu türlülerini tutmuyorsun. Ama ölçmesini bilen bir adam düşün. Birçok bilgisizler ona boyunun dört kulaç olduğunu söyleseler buna inanmazlık edebilir mi? Dünyada edemez. Öyleyse kızma bu adamlara canım. Dünyanın en eğlenceli insanlarıdır bunlar. Toplumu iyi edeceğiz diye bir sürü kanunlar korlar, böylece kötülüklere bir son vereceklerini umarlar. Ama aslında Hidra'nın bin başından birini kestiklerini, her kestikleri başın yerine de yeniden ikisinin çıktığını fark edemezler. Evet, tam budur yaptıkları. Bence gerçek bir kanun koyucu, bu türlü kanunlar, kurallarla vaktini kaybetmez. Düzenlemek istediği devlet ister iyi olsun ister kötü. İyi ise kanunları değiştirmeye lüzum yok. Kötü ise koyacağı kanunların birçoğunu kim olsa koyar. Birçoğu da kendiliğinden, toplumun yaşama düzeninden çıkar. Öyleyse kanun koyma işinde ne kalıyor bize? Hiçbir şey, dedim. İlk kanunları, en önemli, en güzel olanları koymak Apollo'nun işidir. Nedir bu kanunlar? Tapınakların kuruluşu, kurbanlar, büyük küçük tanrılara, kahramanlara yapılan törenler, ölülerin gömülmesi, saygı görmesiyle ilgili kanunlar. Çünkü bu türlü işleri biz bilmeyiz. Bir devlet kurarken aklımız varsa biz de atalarımızın başvurduğu varlığa başvurur, yalnız onun sözünü dinleriz. Dünyanın göbeğinde oturan Tanrı hiç şüphesiz atalarımıza ve bütün insanlara yol gösteren Tanrı'dır. Haklısın, yapılacak şey budur. İşte böylece devleti kurmuş sayılırız. Aristo'nun oğlu dedim. Geriye asıl aradığımızı bulmak kalıyor. Bir fener bul, kardeşini, Polemarkos'u ve ötekileri yardıma çağır, gidip bakalım. Doğruluk nerede, eğrilik neredeymiş, birbirinden ayrılan yönleri neymiş, mutlu olmak için hangisinden yana gitmek gerekirmiş. Tanrıların insanların gözünden kaçabilir miymiş kimse? Boşuna konuşuyorsun dedi Glaukon. Bu arama işine sen kendin giriştin. Bütün gücümle, bütün çarelere başvurup doğruluğun yardımına koşmazsam günah ederim demiştin. Doğru, bunu bana hatırlattığınla iyi ettin. Dediğimi yapayım ama siz de bana yardım edin. Peki, ederiz. Bakalım benim tutacağım yolda aradığımızı bulabilecek miyiz? Devletimiz iyi kurulmuşsa her bakımdan iyi demektir, değil mi? İster istemez. Yani bu devlet bilge, yiğit, ölçülü ve doğrudur. Öyle ya. Öyleyse devlette saydığımız bu değerlerden hangilerini buluyorsak geriye kalanlar arayacağımız değerlerdir. Evet. Şimdi farz et ki aradığımız dört şey de bir yerdedir ve biz bir tanesini arıyoruz. İlkini bulduk mu yetiniriz onunla. Ama öteki üçünü daha önce bulmuşsak aradığımız kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü aradığımız ister istemez geriye kalan dördüncüdür. Doğru. O halde bizim dört diğerimiz için de aynı yoldan gidemez miyiz? Gideriz elbet. Öyle sanırım ki ilk bakışta gördüğümüz değer bilgeliktir. Hem bunun tuhaf bir yanı da var. Ne gibi? Bizim kurduğumuz devlette bilgelik vardır. Çünkü kararlarını bilgece verir. Evet. Bilgece karar vermek bir bilgi işidir. İnsanlar bilgisizlikleriyle değil, bilgileriyle doğru karar verirler, şüphesiz. Ama toplumda birçok hem de çeşit çeşit bilgiler vardır. Evet, örneğin dülgerlerin bilgisi, devletin bilgi olması, doğru karar vermesi bu bilgiden ötürü müdür? Hiç de değil, bu bilgiyle olsa olsa devlet dülgerlikte usta olur. Demek ki tahta işçiliğini iyi bilmenin devletin bilgeliğiyle ilgisi yoktur. Yoktur elbet. Maden işleri bilgisi için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Evet. Toprağı işleme bilgisi de öyle. Devlet bu bilgiyle olsa olsa iyi çiftçi olabilir. Öyle geliyor bana da. Peki, kurduğumuz devlette yurttaşların şu ya da bu işini değil de bütün toplumu düşünen ve devletin başka devletlerle ilişkilerini düzenleyen bir bilgi var mıdır? Vardır elbet. Nedir o bilgi ve kimlerde bulunur? Bu bilgi koruyuculuk bilgisidir. Demin en iyi koruyucu dediğimiz devlet adamlarında bulunur. Öyleyse, öyle bir bilgisi olan devlete nasıl bir devlet dersin? Yerinde karar veren gerçekten bilge bir devlet. Peki dedim. Bizim devletimizde bu gerçek koruyucular mı daha çok olacak yoksa demirciler mi? Demirciler tabii. O halde şu ya da bu işi bilenlerin tümü arasında koruyucular bir azınlık olacak. Evet, hem de en küçük azınlık. Demek ki tabiata uygun olarak kurulmuş bir devlet, akıllı olmasını kendini yöneten küçük bir topluluğun bilgisine borçludur. Bilgelik diyebileceğimiz bilgi de budur. Çok doğru. İşte dört değerden birini ve yerini bulduk nasılsa. Bu buluş yerindedir bence. Yiğitliğe gelince onun ne olduğunu, bir devlete yiğit dedirten insanların kimler olduğunu bulmak güç olmasa gerek. Nasıl? Bir devlete korkak ya da yiğit demek için onun uğrunda savaşan insanlardan başka kim akla gelebilir? Kimse. Şehirde onlardan başkaları korkak ya da yiğit olsalar devlete korkak ya da yiğit dedirtemezler, değil mi? Evet, dedirtemezler. Demek devlet yürekli olmasını belli bir parçasına borçludur. Kanun koyucu eğitim yoluyla neden korkulup neden korkulmayacağını aşılamıştır insanlara. Bu azınlığın işi, aşılanan bu değeri her yerde, her zaman korumaktır. Sence de yiğit olmak bu değil midir? Peki ya, anlayamadım, bir daha söyler misin? Yiğitliğin bir çeşit koruma olduğunu söylüyorum. Neyin korunması? Korkulacak şeyler üstüne eğitim yoluyla kanunların verdiği inancı koruması. Yiğit olan bu inancı her yerde, her vakit korur demekle, onu keder, sevinç, istek ve korku içinde bir yana bırakmaz demek istedim. İstersen düşüncemi bir benzetmeyle anlatayım. İsterim. Bilirsin, boyacılar yünü kızıla boyamak istedikleri vakit ak yünü seçerler. Boyanın parlaklığını sağlasın diye onu iyice yıkar, hazırlarlar, sonra kızıla boyarlar. İşte böyle boyanan kumaş ister sabunla ister sabunsuz yıkansın solmaz, atmaz rengini. Yoksa ne olur bilirsin. Bilirim, rengini atar, gülünç bir şey olur. İşte biz de savaşçılarımızı seçerken, onları müzik ve jimnastikle yetiştirirken yaptığımız işi buna benzeterek düşün. İstediğimiz şey nedir? Yüne işleyen boya gibi kanunlar da savaşçıların içlerine işlesin. Tabiatları ve gördükleri eğitimin iyiliği dolayısıyla neden korkup neden korkmayacakları üzerinde sarsılmaz bir inançları olsun ve renkleri bütün sodalardan ve sabunlardan daha soldurucu olan acı, korku, hırs gibi hallerde uçup gitmesin. İşte korkulacak ve korkulmayacak şeyler üstüne kanunlara uygun olarak beslediğimiz inancın sarsılmazlığına yiğitlik diyorum. Buna bir diyeceğin var mı? Yok, gerçekten bu inanç eğitimden gelmezse, örneğin bir hayvanın ya da bir kölenin inancı olursa onu temelli saymayız, yiğitlik demeyiz ona. Doğru söylüyorsun dedim. Kısacası yiğitliği ben de senin gibi anlıyorum dedi. Şunu da kabul et ki bu yiğitlik olmadan devlet adamı olamaz insan. Yoksa yiğitlik üstünde durmazdık. Ama bu konuyu bir başka zaman ele alırız. Bu kadarı yeter şimdilik. Çünkü bizim şimdi aradığımız yiğitlik değil, doğruluktur. Haklısın. Devlette arayacağımız iki değer kalıyor. Ölçü ve doğruluk. Evet. Doğruluğu nasıl bulacağız? Onu düşünelim. Bunu bulursak ölçüyle uğraşmamıza lüzum kalmaz. Doğrusu bilmem ama ölçüyü bir yana bırakacaksak ilkin doğruluğu düşünmek bana uygun görünmüyor. Önce ölçünün ne olduğunu arayalım bana sorarsan. Haydi gönlün hoş olsun. Seni kırmak istemem. Başla öyleyse. Başlayalım dedim. İlk bakışta ölçü, öteki değerlerden daha çok bir düzene, bir ahenge benzer. Nasıl? Ölçü dedim, isteklerimize, tutkularımıza vurduğumuz bir çeşit dizgindir. Bu anlamın izlerini halk deyimlerinde buluruz. Örneğin kendini tutma, kendine hakim olma gibi. Ne dersin? Doğru. Kendine hakim olma tuhaf bir deyim değil mi? Kendine hakim olan, kendinin kölesi olmuş olmuyor mu? Kendinin kölesi olan, kendinin efendisi de demektir. Aynı adam hem köle oluyor hem efendi. Sahi öyle. Bana kalırsa bu deyimi şöyle anlamalı. Bir insanın içinde iki yan vardır. Biri iyi, biri kötü. İyi yan, kötü yanı buyruğunu aldı mı, buna kendine hakim olma diyoruz, bunu yapanı da övmüş oluyoruz. Tersine, kötü eğitim görme, kötülerle düşüp kalkma yüzünden iyi yan zayıflar da kötü yanın buyruğuna girerse böyle birine de kendinin kölesi deriz. Buysa kötüleme olur. Olur elbet. Şimdi devletimize gelelim. Bu iki yanı onda da göreceğiz. Bizim devletimize kendine hakim diyeceğiz. Çünkü onda iyi yan, kötü yanı buyruğu altına almıştır. Ölçülü, kendine hakim diye buna diyoruz. Evet. Bunu görmeliyiz devletimizde. Bu demek değildir ki bizim topluluğumuzda tutkular, zevkler, acılar olmayacak. Olacak. Hele çocuklarda, kadınlarda, kölelerde hatta bütün değerlerine rağmen özgür dediğimiz insanlarda bile. Doğru. Ama iyi bir yaratılışla, iyi bir eğitimi birleştirmiş küçük bir azınlık akıl ve düşünce yoluyla sade ve ölçülü isteklerle yaşayacak. Evet. Toplumumuzda çoğunluğun kötü tutkuları değerli bir azınlıktaki aklın buyruğuna girmiştir. Doğru. Zevklerine, tutkularına hakim bir devlet varsa o da bizim devletimizdir. Şüphesiz. İşte bundan ötürü ona ölçülü de diyemez miyiz? Diyebiliriz. Gene bizim devletimizde yöneten ve yönetilenler devletin başına kimlerin geçmesi gerektiğinde anlaşmışlardır değil mi? Tabii. Bu anlaşmış yurttaşlar arasında ölçü hangi yandadır? Yönetenlerde mi, yönetilenlerde mi? Her ikisinde. Demek ki demin ölçüyü bir düzene, bir uyuma benzetmekle yanılmamışız. Anlamadım neden? Ölçü, yiğitlik ve bilgelik gibi değildir. Bu ikisi toplumun yalnız bir parçasında bulunur. Bütün toplumu da yiğit ve bilge kılar. Ölçü ise bütün topluma yayılır. Bütün yurttaşlar arasında tam bir düzen kurar. Aşağı, orta, yukarı, güçlü, güçsüz, zengin, fakir, herkes aynı ahenge uyar. İşte bu uyuşmaya ölçü diyebiliriz. Bu öyle bir uyuşmadır ki orada iyi yanla kötü yandan hangisinin başa geçeceği bellidir. İster tek insanın içinde, ister toplumda olsun. Düşüncene katılıyorum. Güzel dedim. Böylece devletin üç değerini de görmüş olduk. Aldanmıyorsam. Geriye kalan ve hepsini tamamlayan değer hangisidir? Doğruluk değil mi? Evet. Öyleyse Glaukon, biz de avcılar gibi son çalılığa geldik. Bu çalılığın içinde aradığımız. Onu kaçırmamak için gözlerimizi dört açalım. Yanı başımızda bir yerde olacak. İyi bak. Kolla her yanı. Belki benden önce görür, gösterirsin bana. Ah, bir görebilsem nerede? Yalnız senin ardından gitmek, senin gösterdiğini görmek, benim bütün yapabildiğim bu işte. Öyleyse tanrılara sığın, gel ardımdan. Bunu istiyorum zaten, haydi yürü önden. Doğrusu bulunduğumuz çalılık bir hayli sık, karanlık, geçilmesi zor. Ama gene de yürüyelim bakalım. Evet, yürüyelim. Yanıma yöreme şöyle bir bakınıp bağırdım. Aman Glaukon, bir iz yakaladık galiba. Doğruluk kurtulmaz artık elimizden. Sevindim buna. Biz ne budalaymışız meğer. Neden? Burnumuzun dibinde duruyormuş da aradığımız, görmüyormuşuz. Avucundakini arayanlar gibi gülünç olduk. Şuracığa bakacak yerde uzaklarda aramışız. Onun için gözümüzden kaçmış olacak. Ne demek istiyorsun? Bak, bana öyle geliyor ki şimdiye kadar sözüne ettiğimiz şey doğruluğun ta kendisi. Farkına varmamışız bunun. Bu giriş çok uzadı, sabrımız tükendi. Peki, bak bakalım haklı mıyım? Bizim devleti kurarken ta başta herkese bir ödev vermiştik ya. İşte bu ödev ya da bunun bir türlüsü aldanmıyorsam doğruluğun ta kendisidir. Bir insanın toplumda yaratılışına uygun bir tek işi görmesi gerektiği üstünde birkaç kez durmuş, bunda da anlaşmıştık hatırlarsan. Evet, anlaşmıştık. Herkesin kendi işine bakması, başkalarınınkine karışmaması doğru bir şeydir. Bunu herkesin ağzından işitiriz, kendimiz de sık sık söyleriz. Söyleriz, evet. Kendi işimizi istenilen biçimde yapmak, işte doğruluk bu olabilir dostum. Bunu nereden çıkartıyorum biliyor musun? Hayır, söyle. Devlette incelediğimiz üç değer vardı ya, ölçü, yiğitlik ve bilgelik. Bunların dışında kalan değer, onları doğuran ve yaşatan değerdir. Baştan da üç değeri bulursak geriye kalan dördüncüsü doğruluk olacak dememiş miydik? Evet, ister istemez. Evet, ama devletimizin en iyi bir devlet olmasında en çok payı olan hangi değerdir? Yönetenlerle yönetilenler arasındaki düşünce birliği mi? Askerlerde korkulacak, korkulmayacak şeyleri gösteren törelerin korunması mı? Devletimizin başındakilerin anlayışlı, işbilir kimseler olması mı? Yoksa çocuk, kadın, köle, hür insan, işçi, yöneten, yönetilen, herkesin başkasının işine karışmadan kendi işini yapması mı? Bunu kestirmek kolay iş değildir. Değildir tabii. Demek toplumda herkesin kendi işini yapma gücü, devletin üstünlüğünde ölçü, yiğitlik ve bilgelik kadar yer tutar. Öyledir.